Ayrım 6.
Simsiyah gecede ıpıssız sokakları ürkerek dolaşırken burada ne işim olduğunu soruyordum kendime. Derken bir sokakta ansızın onu görüyordum. Yüzünün bir yanı kısa saçlı, doğal, taze, pırıl pırıl, öbür yanı kızıl saçlı, baygın bakışlı, erkek giyen bir dişi. Elleri kolları rengarenk dosyalarla dolu. Yüzünün bir yanı yardım istiyor, diğeri az sonra saldıracak. Bazen de onu çırılçıplak görüyordum rüyalarımda. Yüzü karanlık ama bedeni dişilik sembolü dövmelerle dolu, sere serpe yatıyor. Bir ara bacaklarını açıyor, bacaklarının arasından döne döne bir vida çıkıyor. İri, parlak metal, pırıl pırıl. Vidanın üzerinde de dişilik işareti var. Altında da Pikabi'nin imzası. Canının çok acımış olduğunu düşünerek yanına koşmak istiyorum. Birden yolumu ellerinde zincirlerle birileri kesiyor. Biraz sonra gözüm loş ışığa alışıyor ve bunların kendileriyle görüştüğüm yayıncılar, sanat danışmanı, editörler olduğunu görüyorum. Kadına yaklaşmamı önlüyorlar. Ellerindeki zincirlerle ne yapacaklarını merak ettiğimde arkalarını dönüp kadının yanı başında dizili duran rengarenk dosyaları zincirlemeye başlıyorlar. Dosyalar canlanıp zincirlerden kaçmak istiyorlar. Bir anda Cağaloğlu görünüyor, rengarenk onlarca kuş kaplıyor. Kuşların çığlıkları ve kanat sesleri kulaklarımı parçalıyor, içim daralıyor. Ama elleri zincirliler bütün kuşları yakalayıp zincire bağlıyorlar. İçlerinden biri bağırıyor. Sıkın, sıkın, daha sıkın zincirleri. Uyandıktan sonra bu sesin eleştirmen Ziya Fani'ye ait olduğunu hatırlıyorum. Halbuki araştırmam sırasında onunla hiç görüşmemiştim. Ziya Fani'nin bu rüyada ne işi olduğunu bir türlü çıkartamıyorum ama o sık sık bu rüyalarda yer alıyor. Zincirlerle sımsıkı bağlanan renkli dosyaların her sıkıştırılışında kadın canı yanarak inliyor. Bir ara İpek Anonis'in son derece yumuşak, güzel sesini işitiyorum. Çok fazla acıtıyorsunuz canını. Biraz daha insaflı sıkıştırın şu zincirleri beyler, diyor fısıldayarak. Ter içinde uyanıyorum. 2 yıl boyunca peşimi bırakmayan, bu kimliğini dahi çözemediğin kadın yazardan kurtulmak için çok uğraştım. Ondan nefret ettim. Yeteneksiz, beceriksiz olduğunu düşündüm. Çirkin, eğri büğrü olduğuna kendime inandırdım. Yok, olmadı. Olmadı bir türlü. Yapıtı dışında hakkında her türlü birbirini tutmaz bilgi edindiğim bu kadın yazardan asla kurtulamadım. Uğraştıkça iyice girdi hücrelerime, aklıma, fikrime. Sonunda notlarımı dolabımdan çıkarttım. 2 yıl önce kapılarını çaldığım yayın evlerini yeniden tek tek dolaşmaya koyuldum. Bu kez onu bulmayı kesin kes aklıma koymuştum. Fakat 2 yıl öncesinde bana birbiriyle çelişik de olsa bilgi verenlerin bir kısmı onu çoktan unutmuşlardı. Bir kısmı da iş yerini kapatmak zorunda kalıp çoktan Cağaloğlu tarihine karışmıştı. Umudumu yitirmek üzereyken Menba Yayın Evi sahibi Ayşenur ve Halit Ökmen imdadıma yetiştiler. Menba Yayın Evi'nin son zamanlarda kurgu yayınları azaltıp belgesel, bilimsel kitaplara ağırlık verdiğini hepimizin malumu olduğu için onlara uğramayı pek düşünmüyordum. Yine de bir deneyeyim diye kapılarını çaldım. Sayın Ayşenur Ökmen 2 sonbahar önce kocası bir toplantı için yurt dışındayken genç bir kadının elinde dosyasıyla Menba Yayın Evi'ne geldiğini anımsadı. İçe dönük, solgun bakışlı, gözlerinin altı uykusuzluk ve mutsuzluk renginde, saçlarının uçları kırık, az duyulur bir sesle konuşan genç bir kadındı. Tırnak uçları yenmiş, elleri çatlak içindeydi. Bulaşık yıkarken eldiven kullanmadığı besbelliydi. Doğrusu bir yazar elinin zarif, bakımlı olması gerektiğini düşünmüşümdür hep. Kadını birçok bakımdan gözü tutmamasına karşın dosyasını alıp okumuş Ayşenur Hanım. Dişi Vida ilginç bir romandı. Dili güzeldi ve bir kadın olarak beni etkiledi. Ayşenur Ökmen'in gösterdiği bu aydın tutum, bu nesnellik karşısında çok duygulandım. Tıpkı kirli kentte yaşamaya alışmış birinin temiz havada geçirdiği oksijen şoku gibi altüst oldum ve kendime hakim olamayıp ağladım. Fakat Ayşenur Hanım anlamasın diye hapşırmış gibi yapıp mendilimle kuruladım ıslak yanaklarımı. Ne yapayım, bir erkeğin de gözyaşı bezleri olduğuna hala pek inanan yok. Yine de böyle bir duygusallık göstermem erkeklik gururumu zedeledi. Ama bunun son zamanlarda bozulan sinir sistemimle ilişkisini bulup bilimsel olarak yatıştırdım kendimi. Her neyse, ben kitaba dönüyorum yeniden. Kitabı bir solukta okuyan Ayşenur Ökmen, Dişi Vida'nın Menba Yayın Evi'nden yayınlanmasına karar vermiş. Karı kocanın Menba Yayın Evi'nden eşit hisseleri ve eşit hakları olduğunu bu vesileyle öğrenmiş oldum ben de. Her ne kadar yayın evinde eşit söz hakkına sahip olsam da Halit dışarıdayken tek başıma kitabı basmak istemedim. Zaten dönüşü de yakındı. Kocam döndüğünde, ki evliliğimizin 7. yılıydı, çok kritik bir yıldır bu. Evli misiniz? Ah evet, evli olsaydınız bilirdiniz. Çok bunalımlı bir dönem yaşadık. Burada detaylara girmek istemiyorum. Her evlilikte olur böyle şeyler. Az daha ayrılmaya kalkıyorduk. Oğlumuzun varlığı bile yardımcı olamadı. İşte bu karışık ortamda Halit'e Dişi Vida romanından söz ettim. Fakat o, benden gelen her öneriye ters tepki veriyor, her sözümden bunalıyor, hatta benden sıkılıyordu. Kitabı ben beğendim diye o beğenmedi. Şimdi sular duruldu. Kocamla aramız düzeldi. Yani aynı evde birbirimize batmadan yaşamayı öğrendik. Kadının dosyasını 2 ay içinde iade etmem gerekiyordu. Bir bahane bulup geri verdik. Kadın dosyasını geri alırken ne sevindi ne üzüldü. Hasta gibi bir hali vardı. Umutsuz bir hasta. Elleri yorgun insan gördünüz mü siz hiç? Elleri yorgundu onun. Yazık oldu kitaba. Bizim 7. yılımıza denk düştü. Çemberli taştan kederli kederli aşağı doğru yürürken kadın için kaygılarım giderek büyüyordu. Ya başına bir şey gelmiş? Ya? Ya onu hiç bulamazsam? Hayır hayır, pes etmemeliydim. Bulmam gerekiyordu. Başka çarem yoktu artık. Elimde kala kala bir tek son yayın evi olarak sevgi yolu kalmıştı. Kapıyı genç insanlar açtı. Beni buyur edip çay ikram ettiler. Adının açıklanmamasını özellikle isteyen Sevgi Yolu Yayınları sorumlularından biri, politik sakıncaları olabileceğinden bu isteği saygıyla karşıladım. Kadını teşhis etti. Çok küçük burjuva tavırlıydı. Saçları modaya uygun permalıydı. Yüzü makyajlıydı ve ciklet çiğniyordu. Proleter terminolojiye yabancıydı ve sınıf bilincinden yoksundu. Fakat biz demokrat tavrı prensip edinmiş insanlarız ve kapımızı çalana ön yargılı davranmayız. Elimizde çay bardaklarıyla geniş bir halka olmuş, adını açıklayamadığım yeni sorumlusunu dinliyorduk. Sigara dumanından çok rahatsız olmama rağmen benimle birlikte pür dikkat yayın sorumlusunu dinleyen gençlerin bu ilgisinden heyecanlanarak sonuna kadar hiç kesmeden her anlatımını dinledim. Bir saat sonra Sevgi Yolu Yayınlarından çıktığımda bütün anlatılanlardan çıkarttığım kadarıyla kadının kitabı yayınlanmak üzere yayın programına alınmış fakat sosyal talep nedeniyle daha önce yayınlanması gereken Marksist teorik kitaplar bu programı 2 yıldır kadar erteletmiş. Kadın sonunda gelip dosyasını geri almış. Fakat onu kitabının 2 yıla yakın rafta beklemesi değil de dosyanın değişen rengi şaşırtmış. Bunun rengi yeşildi, nasıl gri olmuş diye üst üste sormuş. Güneşten solmuş olabileceğini söylemişlerse de o kendi kendine söylenerek veda bile etmeden çıkıp gitmiş. Pekhane yokuşundan yukarı doğru ilerlerken artık onu hiç bulamayacağım paniği içindeydim. Kimdi bu kadın? Nasıl bir kitap yazmıştı ve ona ne olmuştu? Neden ortadan kaybolmuştu? Şimdi ne yapıyordu? Tanımadan ona tutulmuş muydum yoksa gerçekten? Belki de onu tanımadığım için tutulmuştum ona. Bilemiyorum. Hiç bilemiyorum. O sırada, işte tam o sırada onu gördüm. Kendi kendine konuşarak önümden gidiyordu. Dosyası koltuğundaydı. Yeşil. Gidip koluna girmek, rengini bir türlü öğrenemediğim gözlerine bakmak, ona dokunmak, romanını gerçek gözlerle okumak istedim. Ama çok hızlı yürüyordu. Koşar adımlarla takip ettim. Evet, ufak tefekti, kısa saçlıydı. Ama daha başka bir şey göremiyordum ki. Derken yokuşun başında bir iş hanına girdi. Hemen peşinden ben de. Kendimi tavşanı kovalayan Alice gibi hissettim. Baktım asansör 3. katta durdu. Merdivenleri 2'şer 2'şer atlayarak çıktım 3. kata. Tek kapı vardı. Tereddütsüz çaldım zili. Kapıyı ince, uzun, genç bir adam açtı. Dostça gülümsedi. Biraz önce içeriye giren kadınla görüşmek istediğimi söyleyince şaşkın şaşkın baktı. O zaman kapı zilinde İşlem yayınları yazılı küçük levhayı gördüm. Hemen toparlanıp bir araştırma için geldiğimi belirttim. Nazik insanlardı doğrusu. İçeri buyur edildim. Sıcak elmalı oraletimi içerken yayın evinin sorumlusu, genç, güler yüzlü, hoş bir kadın odasındaki işlerini bırakıp yanıma geldi. Müthiş tedirgindim. Yazar kadının buraya girdiğinden emindim. Fakat hala bulamamıştım. Çevreye şöyle bir göz attığımda kapıları açık, iç odalarda genç insanların çalıştığını görmüştüm. Tek şüphelendiğim yer arkamda kapısı sımsıkı kapalı duran odaydı. Bana kapıyı açan genç adamla işlerini bırakıp benimle ilgilenen sorumlu kadına yaptığım araştırmayı anlattım. Yayın evi sorumlusu genç kadın bir kahkaha attı. Hiç üzülmeyin, onun izini buldunuz. Kalbim yerinden çıkacak gibi çarpmaya, soluğum kesilmeye başladı. Onun izini buldum. Buldum demek. Genç adam kalktı, arkamda kapısı kapalı odayı açtı. Peşinden ben de daldım odaya. Oda loştu. Gözlerim alışınca masa başında tek başına oturmuş şişman, orta yaşlı bir adam gördüm. Elinde piposu bir gemi maketine dalmış, öylece oturuyordu. Sakalına konan sineği kovmuyordu. Canlı mıydı hiç anlayamadım. Ama odada ondan başka kimse yoktu. Beni ürkütecek kadar gerçek dışı bir manzaraydı bu ve rüyada olmadığımı anlamak için kendimi çimdiklemek zorunda kaldım. Odada tuhaf bir küf kokusu vardı. Sanki yıllardır havalandırılmamıştı burası. İçim ezildi. Kendimi dışarı attım. Arkamdan ince, uzun genç adam da çıktı. Elinde bir kitap tutuyordu. Gülümseyerek kitabı uzattı. Dişi vida. Olamaz. Sonunda yayınlanmıştı kitap demek. Çok sevindim. Sarılıp öpmek geldi içimden onları. Demek nihayet kitabı okuyan, okuyup beğenen, beğenip yayınlayan birileri olmuştu. Sevinç çığlıkları bedenimden cıvıl cıvıl dalgalarla yayıldı çevreme. Ama onlar o tuhaf odanın kapısını kilitlemekle öylesine meşguldüler ki benim heyecanımı fark etmediler bile. Genç sorumlu bayan sıcak bir gülümsemeyle anlattı. Kitabı bize getirdiğinde siyah beyaz damalı bir dosyadaydı. Aldık, inceledik ve yayınlamaya karar verdik. Çok sevindi. Malum ilk kitap heyecanı. Durun bakayım. Nasıl bir kadın olduğuna dair sorunuzu şöyle yanıtlayabilirim. Onda her yere yabancı insanların ıssız yalnızlığı vardı. Kendi ülkesinde yabancı insanlar vardır ya, öyle işte. Tam bir outsider yani. Her neyse, kitabın yayımı sırasında biz Cağaloğlu emektarlarının pek alışkın olduğu bazı küçük aksaklıklar oldu. Olacak tabii, burası Türkiye ve ekonomik, sosyal, kültürel eksiklikleri malum. Bazı dizgi, kapak yanlışlıkları ve bu gibi biz bunlara alışkınızdır. Ama kadın kitabın bu hatalar nedeniyle 9 ay geçken yayımından çok etkilendi. Sinirli, alıngan, hatta offensive derler ya, öyle oldu. Dedim ya, ülke koşullarına yabancı, uyumsuzdu. Ama biz bu tepkiyi çok normal karşıladık. Malum, yazarlar uç insanlardı. Kimler görüp kimler tanıyor insan Cağaloğlu'nda çalışınca? Her neyse, sonunda kitap yayımlandı. Fakat yine bir Cağaloğlu hatası olarak yalnız 3 adet basılmıştı. Birini yazara verdik, birini eleştirmen Ziya Fani'ye, sonuncusunu da kendimize alıkoyduk. Eğer piyasada tutarsa, önceden planladığımız gibi 2000 adet basacaktık. Ama oralitinden bir yudum alıyor ama olmadı. Kitaba hemen hiç ilgi duyulmadı. Bu elbette kitabın kalitesiyle ilgili bir durum değildi. Piyasada neler satıyor, kaç falanca baskı yapıyor biliyorsunuz. Ama sorun başkaydı. Bu kadının arkası yoktu. Anlıyorsunuz değil mi? Sesi bu yüzden duyulamadı. Yoksa kitap hiç de fena değildi. Aksi halde neden yayımlayacaktık ki? Peki kadına ne olmuştu? Şimdi neredeydi? Ne yapıyordu? Biz de bilmiyoruz. Bir iki kez telefon ettik. Otomatik telesekreter bize tuhaf bir mesaj verdi. Dişi Vida'nın yazarı insan ve çevre etkenleri yetmezliğinden kan dolaşımı bozukluğu geçirmiş ve kendi isteğiyle bitkisel yaşama geçmiştir. Biz bu mesajı yazarca bir şaka olarak alıp güldük. Çok zekice sayılmazdı ama yine de espriliydi. Fakat daha sonra ondan hiç haber alamadık. İşlem yayınlarından Dişi Vida'nın 3. ve son kopyasını almam hiç de güç olmadı. Kitabı heyecanla çantama yerleştirirken bana kapıyı açan ince uzun, genç adam bir şeyler anlattı. O heyecan içinde aklımda kalan şu oldu. Yüzyıllık Direngen dergisinden Güneş Günoğlu yıllarca bazı yayın evlerinin dağıtım sorunu olduğuna dair yazılar yazdı ama zaten 3 adet basılmış bir kitabın bir dağıtım sorunu olamayacağı için pek üzerimize alınmadık doğrusu. İşlem yayınlarından uçarcasına çıkıp en yakın pastaneye koştum. Pierre Loti kahvesine girdim, bir kahve ısmarladım. Artık o beklediğim güzel an gelmişti. Kadına ait elle tutulur bir şey bulabilmiştim. Nihayet kitabını okuyacak, hakkında gerçek, kendi kaleminden çıkmış şeyler öğrenecektim. Çantamı açtım, kitabı aradım. Bulamadım. Toprağa sakladığı en değerli kemiğini arayan bir köpek gibi çantamı kazdım, yok. Deli olmak üzereyken elime değen ıslak bir şeyle irkildim. Dikkatle baktım. Aa, bir demet fesleğen. Ben fesleğen severim ama almadım ki. Fesleğeni çıkarttım, masaya koydum. Dakikalarca baktım ona. Fesleğen. Yıllar süren dakikalar sonra kendime geldiğimde koşarak evime döndüm ve fesleğeni suya koydum. Solmasın diye. Aralık 86 İstanbul, Eylül 87 Marmaris. Anais'in saklı mektupları. Kiralık daire. Müracaat No. 16. 16 numaralı dairenin kapısını ev sahibesi açtı, alt kattaki kiralık daireyi gezdirdi. Ev hakkında bilgi verdi. Yeni kiracı ile anlaşıp depozit ve 3 aylık avansı alırken eski kiracısından söz etti. Sizden önce genç bir kadın oturdu burada. Bir damı, Allah korusun, artık erkek kiracı istiyorum. Ertesi gün yeni evime taşındım. Karımın, eski karım demeyi öğrenmeliyim artık. Ama bu olay henüz öyle yeni ki. Nedense bana vermemekte direttiği, kendi işine de pek yaramayacak özel eşyalarımın yokluğunu o zaman iyice hissettim. Anneannemden kalan porselen çay fincanları, babamın armağanı yazı masam, antikacıdan hayli kazıklanarak satın aldığım sandalyem ve bunun gibi şeyler. Ne yapalım, mal mülk için kavga edecek değilim ya. Eşten dosttan bir iki eşya edindim. Her şey ateş pahası. Zamanla daha severek kullanacağım bir şeyler alırım diyerek artık kafamı dinleyeceğim, kendi düzenimi kurmaya koyuldum. Biraz sonra olacakların tek sahnesini bile hayal etmem, tek satırını bile düşünmem olanaksızdı o sırada. Eve çeki düzen vermeye, sağda solda bazı değişiklikler, onarımlar yapmaya çalışırken kahverengi kitaplık raflarını beyaza boyamaya karar verdim. Nereden aklıma estiyse, onları yerinden çıkartmak pek güçtü. Oysa hafif görünen topu topu 3 tanecik raftı hepsi. Kanter içinde rafları yerinden söktüğümde işlerinde özel olarak hazırlanmış oyuklara rulolar şeklinde dizilmiş kağıtlar keşfettim. Kağıtları heyecanla açtığımda bunların şık bir el yazısıyla ince ince yazılmış mektuplar olduğunu hayretle gördüm. Boyayı falan unutup kağıtları üst üste dizdim. Öylece önüme koydum, baktım. Eflatun bir kalemle süslemeler gibi güzel yazılmış mektuplar fısıldayarak beni çağırıyordu adeta. Oysa özel mektupların okunamayacak oluşu, karımla, yani eski karımla demek istiyorum, anlaşamadığım en önemli konuların başında geliyordu. Ben iki insanın birbirine ne denli yakın olursa olsun, her birinin ayrı bir özel yaşamı ve özel alanı olduğunu savunduğum, o da bunu araya mesafe koymak sandığı için eski karımı çok seviyorum. Hala da seviyorum ama sevmek beraber olmak için yetmiyor. Biz anlaşamıyorduk. Her neyse, gene eski karıma daldım galiba. Önümde mektuplar dizili duruyor. Bense bu mektupların burada unutulmuş mu yoksa bilerek mi bırakılmış olduğunu düşünüyordum. Bir iz miydi bunlar yoksa asılları postalanmış ilk yazımlar mıydı? Sonunda yalnızca şöyle bir göz atmaya kendimi kandırarak merakıma yenildim. Mektupların çoğu sevgilim diye başlıyordu ve senin Anais diye sonlanıyordu. Ev sahibime laf arasında eski kiracının adını sorduğumda Ayça Hanım mı? Arkadaşları onu tuhaf bir adla çağırırlardı. Ananas mı nedir öyle bir şey? Dedi sonra sanki kimsenin duymasını istemiyormuş gibi fısıldayarak ekledi. Temiz, sessiz bir kadındı. Pek güzeldi ama yalnızdı zavallı. Nedense sitemli bir kahkaha attı. Bir daha yalnız kadına evimi vermem şart olsun. O ana kadar mektuplara el sürmemiş, yalnızca göz atmakla yetinmiştim. İnanın ki okumamıştım. Hatta Anais'in, Ayça Hanım'ın demek istiyorum, adresini bulup mektuplarını iade etmeyi düşünmüştüm. Fakat Anais adını yaygın biçimde kullandığını ev sahibimin beceriksiz açıklamasından öğrenince dayanamadım. Anais, Nin'in güncelerini ve romanlarını Fransız lisesinde öğrenciyken dayımın kitaplığından aşırıp gizli gizli ne duyulmaz bir zevkle okuduğumu bilseniz Anais adının beni neden böyle heyecanlandırdığını anlarsınız. Ah, beni nasıl da delirtmişti o satırlar. Hemen evime dönüp mektupları koyduğum büyük sarı zarftan çıkarttım ve tarih sırasına göre okumaya koyuldum. Şubat 10, Cuma. Sevgilim, yeni evime yerleştim. Küçük, sevimli bir daire işte. Meraklı bir ev sahiben var. Ona sessiz, utangaç, yalnız kala kalmış bir kadını oynadım. Pek beğendi. Yatağa uzandım ve seni düşündüm. Önce uzaktan, sonra yakından, yakın, yakın, çok yakından. Bedenini, dudaklarını, ellerini düşündüm ve kalçalarını. Seni soyup beyaz bir bulutun üstüne koydum ve uçurdum. Önce yavaş yavaş, sonra hızlı hızlı, çok hızlı. Sen gözlerin kapalı, yüzünde geniş bir gülümseme, gevşemiş yatıyordun bulutta. Bir ara ürperir gibi titredin, bir şeyler mırıldandın, sonra yeniden gevşeyip derin bir uykuya daldın. Hiç ses etmeden seni seyrettim. Beni görmedin ama rüyadaydın besbelli, gülümsüyordun. Ben de gevşedim ve uykuya daldım. Sana yolladığım önceki mektubu aldın mı? Yeni evimin adresini yazıyorum. Sakın uzatma arayı. Yaz bana sevgilim. Canım, seni kulaklarının arkasından öpüyorum. Beni özle. Senin Anais. Mektubun bütün heyecanı olduğu gibi kanıma taşındı. Sarhoş gibiydim. Yatağa uzanıp Anais'i düşündüm. Böyle tutkulu bir kadın, nasıl sever bir erkeği diye merak ettim. Bunu düşünürken eski karımdan boşanalı beridir ilk kez yalnız hissettim kendimi. Yanında uzanıp dokunacağım bir kadın olsa istedim. Bir kadın mı? Hadi canım, adını koyalım. Anais.